Ayrım 23. Onurlu Aydın biyografileri 1. Sayfa 283. Halkın devrimci ozanı Ahmet Arif. Cemal Kana yazan. Temmuz 2006. Erken yaşlarda şiire başlamış bir şairdir Ahmet Arif. Henüz 15 yaşındayken ilk şiiri olan Gözlerin adını verdiği çalışması. Kasım 1942'de Afyon Halk Evi'nin çıkardığı Taşpınar adlı dergide yayınlanır. İkinci şiiri de yine aynı yıl Millet Dergisi'nde Yollarda adıyla. Bu şiirlerdeki dizeler 15 yaşındaki bir gencin içinde yaşadığı dünyayı tanıma serüveninin basit ve acemice bir dışa vurma niteliğindedir. Gözlerin adlı şiirinde kullanılan fecir, sükut gibi sözcükler, o dönemin kendi şiir yazma teknikleri açısından başarıya ulaşmış usta şairlerin, söz gelimi Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi şahsiyetlerin etkisi altındadır. Bu durumda kendi içinde anlaşılabilir bir niteliğe sahiptir. Çünkü Ahmet Arif o dönemlerde çok yoğun bir biçimde bu şairlerin şiirlerini okumakta ve ister istemez onların etkisinde ama öyle ama böyle kapılmaktadır. Başka şairlerin şiir yazış tekniklerine bu istem dışı kapılma durumu aslında şairin kendi şiir yaşamında olumlu bir işlevi üstlenmiştir de diyebiliriz. Çünkü bir şair açısından son derece önemli olan özgünlük hali de bu kapılma hallerinin farkına varmak ve yeni arayışlara yönelmekle başlar. Kapılma halin farkına varmayan şairler veya şair adayları bir süre sonra basit birer taklitçi olmaktan öteye geçemez ve nihayet evrimin acımasız gelişimince silinip giderler ki bunun sayısız örneği vardır edebiyat tarihinde. Ahmet Arif nezdinde bu kapılma durumunu fark etmemiştir diye bir yargıda bulunmak imkansızdır. Çünkü ozan kendisiyle yapılan bir söyleşide bu etkilenme durumunu gayet açık bir biçimde ifade etmiştir. Lisede karaladığı mısralarda daha çok edebiyat öğretmenimize beğendirme çabası vardı. Yani yazdıklarımın şiir olmadığına ve gerçek şiirin bu kadar kolay yazılmaması gerektiğine inandım. Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere, yazılanlar karalamadan, acemilikten, başka şairlerin etkisinde kalmaktan başka bir şey değildir. Fakat yaratıcılık, yeni bir tarz yaratma, özgünlüğün ilk adımlarını atma gibi durumlarda, tam da bu apaçık gerçekçiliğin farkına varmakla başlar. Öyleyse Ahmet Arif özgünlüğe, kendi olabilmeye nasıl ulaşacaktır? Şiire yeni başlamış bir şair adı, başka şairlerin etkisine kapılması doğaldır. Kaldı ki bu durum, salt kendisiyle sınırlı olan bir şey de değildir. Ahmet Haşim, Fransız sembolistlerinin etkisi altındaydı. Nazım Hikmet de ilk şiirlerinde Mevlana'nın ve divan edebiyatının etkisi altında kalmış. Sonraki yıllarda da Rus şair Mayakovski'nin çekim gücüne kapılmıştı. Veya benzer şekilde Edip Cansever'de ilk şiirlerinde Orhan Veli ve arkadaşlarının o dönem garip akımı olarak adlandırılan çizgisinin etkisi altında kalmış ve o yönde şiirler yazmıştı. Ama bu ve benzeri birçok şair kendi şiir yataklarını öyle veya böyle yaratabilmişlerdi. Kalıcılaşmanın, geniş kitlelere seslenebilmenin, yerel olandan evrensel olana geçişin ilk ve en önemli adımı, bir şairin kendisi olarak kalmayı ve yeni bir şiir dili kurabilmeyi başarabilmesindendir. İşte 1942'de başlayan şiir yazma serüveninden itibaren bu durum, Ahmet Arif'in kafasını her daim meşgul etmiştir. Neyi nasıl yapmalıydı? Moda olan akımların etkisinden nasıl kurtulacaktı? Ahmet Arif zihninden bu soruları bir an olsun çıkarmadan, Afyon'da okuduğu yatılı okuldan mezun olup, 1947'de Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümüne kayıt yaptırır. Bir süre sonra illegal mücadele sürdüren Türkiye Komünist Partisi'ne bağlı fakat legal mücadele yürüten Türkiye Gençler Derneği'ne üye olur. Örgütlü bir bireydir artık. Örgütlü bir yaşamın etkisiyle entelektüel dünyasında köklü dönüşümler yaşanır. Marx'ın eserlerini okumaya ve giderek dünyayı Marksist bir pencereden algılamaya, hakikati diyalektik bir biçimde ele almaya başlar. Ki bu durum yukarıda değindiğimiz soruların yanıtlarını da beraberinde getirir. O artık bir diyalektikçi, mevcut dünyanın iktidar sistemlerini devrimci bir tarzda değiştirmenin kanaatine varmış sosyalist bir kişidir. Bir kez bu durum yaratıldıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi kendiliğinden gelecektir. Ve nitekim öyle de oldu. Şiir yazma pratiklerini sosyalist dünya görüşünün süzgecinden geçirerek yaratacaktı. Ama bu da kolay değildi. Ustalığı, emeği, saygı ve özveriyi gerektiriyordu. Belki de daha da önemlisi, her ne kadar devrimci sosyalist bir çizgide şiir yaratma pratiğine sorunsa da o kulvarda da yalnız değildi. Rıfat Ilgaz, A. Kadir gibi şairler ve bunlardan daha da baskın olan Ahmet Arif'in okyanus diye tanımladığı Nazım Hikmet gibi bir şahsiyet de vardı ki, bu usta şair adeta bir devasa ağaç gibi kollarını sarmıştı Türkiye edebiyatı üzerine. Ahmet Arif bu ağacın gölgesine sığınarak mı şiirlerini yaratacaktı? Böyle bir durum da en nihayetinde taklitçiliği, etkiye kapılmayı beraberinde getirmeyecek miydi? Ahmet Arif, şiir yazmaya başladığı yıllardaki diğer akımların eleştirisini yaparken, bu soruların egemen olduğu ruh halinde şöyle anlatıyor. Bugünler asıl moda olan Orhan Veli gibi yazmaktı. Üstelik çok da kolay bir yoldu bu. Biraz yaratılış gereği, biraz da şiirin gıdıklama, alay ve ucuz espriyle asla bağdaşmayacağını olan inancımdan, bu yola dönüp bakmadım bile. Yaratılış gereği dedim. Buna yaşayış tarzı ve dünya görüşünü de katmak gerek. Orhan Veli olsun, çevresindekiler olsun, birer küçük burjuvaydılar. Hem de İstanbul burjuvası. Düşünce ve davranışları, kendilerine örnek seçtikleri Fransız şairlerinin paralelindeydi. Oysa ben doğuluydum. Az gelişmiş değil, sömürülmek için kasıtlı olarak geri bırakılmış bir ülkenin aşiret töreleriyle yetişmiş bir çocuğuydum. Sömürgeci Fransız topluluğumu, bohemi, serseriliği ve gerçekten kaçma çabalarını kutsayan şairleri elbette beni ırgalamazdı. Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere Ahmet Arif, 1940 ve hemen sonrasındaki Türkiye'nin özellikle şehir merkezi edebiyat yapma biçimlerine ve onun her türden küçük burjuva karakterine karşı son derece belirgin tavırlar takınmıştır. Bu tavır alış sayesinde o akımların ve yaşam tarzlarının uydusu olmaktan kurtulabilmiştir. Fakat kendi şiirini yaratma konusunda küçük burjuvaziye karşı bu belirgin tavır alış tek başına yeterli değildir. Çünkü yukarıda da değindiğimiz gibi Türkiye edebiyatında olanca ağırlığıyla kendini göstermiş bir Nazım Hikmet yatağı vardır. Asıl önemli durum şiirsel, estetik konumlanma bu yatağa karşı belirlenecek duruşla mümkün olacaktı. Ahmet Arif Nazım'ın karşısında ilkin ürkmüş. O okyanusun henüz genç ve yatağını bulamamış bir şairi kolaylıkla yutup boğabilecek kadar yoğun ve derin olduğunu bilmektedir. Temkinli davranmazsa boğulması işten bile olmayan Ahmet Arif, bu duruma karşı da kendini korumalı ve her şeyden önemlisi asla ama asla umudunu yitirmemeliydi. Çünkü Ahmet Arif açısından sorun, Nazım Hikmet'i aşmak değil, özgün olabilmeyi başarabilmekti. Nazım'a ilişkin kanılarını dile getirirken, hem şaire karşı hissettiği o son derece doğal ürkme halini, hem de şaire rağmen yaratmak istediği farkı şöyle ifade eder. Şiire yeni başlamış devrimci bir delikanlının karşısına Nazım'ı dikersiniz. Çocuk ya paniğe kapılır ve ters akımların uydusu olur, yahut ezilir, kötü bir kopyacı kesilir. Elbette Nazım'ı yahut başka bir ustayı budalaca izlemekle kimse şair olamazdı. Ama Nazım'dan da, başka ustalardan da sonra şiir yazılacaktı. Yoksa Shakespeare'den sonra trajedi, Molière'den sonra komedi yazmak gerekmezdi. Nitekim Dede Korkut, Yunus, Pir Sultan, Şeyh Galip ve Fuzuli gibi birçok ustalardan sonra da soylu şiirler yazılmıştı. Nazım'a ve diğer usta şairlere ilişkin bu görüşlerinden çıkan sonuç, Ahmet Arif'in taklitten kaçınmak için çok büyük bir çaba harcadığıdır. Yıllar arayış ve sorgulayış içinde yürüyüp gitmiş. Şairin yerini bulma, kendi gerçek kimliğini yaratma çabası sonuçlanmış. Ve nihayet onca emeğin ve özverinin sonucu olarak Rüstemo ve hemen ardından da geniş kitlelerin neredeyse dillerinden düşürmediği 33 Kurşun adlı şiirleri yazarak sancılı bir dönemi geride bırakmıştır Ahmet Arif. Bu iki şiir, o dönemki Türkiye edebiyatının her türden küçük burjuva şiir akımına ve Nazım'dan sonra şiir yazılmaz anlayışına karşı adeta birer manifesto niteliğindedir. Ahmet Arif artık yatağını bulmuş bir şairdir ve bundan sonrası o yatakta istikrarlı bir biçimde akmaya devam etmekten ibarettir. Buraya kadar olan kısımda Ahmet Arif'in şiirle olan ilişkisini tarihçesini kuş bakışı da olsa ele aldık. Şimdi şiirlerinde işlediği konuları, şiir yazış tekniklerini değerlendirebiliriz. Ahmet Arif şiirinin niteliği üzerine. Rüstemo ve 33 Kurşun adlı şiirlerinden sonra Adiloş Bebe adlı şiirini yazar Ahmet Arif. Bu üç şiir geniş kitlelere mal olur. Hatta öyle ki doğu mitinglerinde dahi kürsülerden okunmaya başlar bu şiirler. Öğrenciler kampüslerde, işçiler fabrikalarda, köylüler dağlarda, devrimciler zindanlarda bu şiirleri okur. Bu üç şiir ile Anadolu insanının sempatisini kazanmayı başarabilmiştir Ahmet Arif. Aralıklarla yazdığı diğer şiirler ile Yalnız Değiliz, Vay Kurban, Sevdan Beni, Uy Havar, Anadolu gibi. Bu durum daha da pekişir. Nihayet 26 Haziran 1967'de sevenlerin beklentisi gerçeğe dönüşür. Ve içinde 19 şiirin olduğu ilk ve son kitabı Hasretinden Prangalar Eskittim adı ile Bilgi Yayın Evi tarafından basılır. Kitap su gibi satılır ve kitlelerce sahiplenir. Haklı bir üne kavuşmuştur Ahmet Arif. Peki Ahmet Arif kitle ile bu kadar çabuk bir biçimde buluşturan şey neydi? Şiirlerinde neyi nasıl anlatmıştı? Hangi kaynaklardan beslenerek şiirini ete kemiğe büründürmüştü? Şairliği ve ondan da önce devrimci karakteriyle yaşayışı arasında uyumu sağlayabilmiş miydi? bu soruların yanıtlarını şiirlerinden yola çıkarak yanıtlamak gerekmektedir. Nazım Hikmet, kapitalist sömürünün dizginsizce yaşandığı büyük kentlerden seslenir insanı. Denilebilir ki o, burjuvazinin her türden gericiliğine ve zorbalığına karşı, proletaryanın devrimci savaşında fabrikaları, kentlerin direnişiyle dolu meydanlarını mesken tutmuş ve şiirinin ana mekan örgüsünü bu alanlardan faydalanarak yaratmıştır. Mecazi anlamda Nazım'ın şiiri, burjuvazinin köhneleşmiş sisteminde karşı, onu yıkma girişiminde bulunan bir milis savaşçının şiiridir. Ahmet Arif ise Nazım'ın tersine, insana kentlerden değil, dağlardan seslenir. Onun şiirinin mekan örgüsünü de dipsiz uçurumları, sarp kayalıkları ile dağlar oluşturur. Dağın sesini kentlere kadar taşıyan derin bir çığlık gibidir adeta her mısra. Mısralar anlam ve yoğunluk olarak dağın çığlığını, acısını, hüznünü ve umutlarını omuzlayabilecek kadar sağlam ve birbirleriyle uyumludur. Mısralar birbiri ardına muazzam bir biçimde bir nehir gibi akar. Bu nehrin yatağında taşıdığı yük, insanın çileli tarihinden, acıyla yaratılmış dünyasından, kapanmak bilmeyen ve bin yıllardır kanayan yaralarından izler taşır. Fakat insan burada çaresizlik içinde kıvrınıp duran bir unsur değildir. Umutsuzluğa düşmenin mümkünü yoktur insanın. Çünkü nasıl ki Nazım'ın şiiri her an direnişte olan bir milisin şiiri ise, Ahmet Arif'in şiiri de doğanın acımasızlığına, zulmün, ölüm kusan karanlığına karşı türkü söyleyerek çarpışan, yaralıyken de arkadaşları için tarih özeti çıkaran, buna felsefe ve inanç katmayı ihmal etmeyen bir gerillanın şiiridir. Felsefesi, tarih bilinci ve inancıyla yeni bir dünya uğruna savaşan bir gerilla şairidir Ahmet Arif. Ve bu şiirin misralarında Anadolu ve Mezopotamya insanının tarihi yaratan emeği, derin suskunluğu, kandan ve terden süzerek doğurduğu değerleri işlenir. Anadolu tarihi, şiirlerine kendini belli eden en önemli ögeler arasındadır. Mısraların kendi arasında uyumlu bir biçimde akışını sürdürüp anlamını çoğalttığı mekan içinde, birdenbire tek bir mısra şiirinin ana akış yönünü şimdiki zamanın gerçeğinden çevirip tarihe döndürür. O tarihteki insanların yaşam mücadelelerinden, dünyaya bakış açılarından, yarattıkları sanatsal eserlerden, direnişlerden kesitler sunar. Böylece şimdiki zamanın, geçmiş zamanı sağlam ve kalıcı halkalar ile eklenmesini sağlar. Bu iki zaman biçiminin, diyalektik bir biçimdeki uyumu, beraberinde gelecek zamanın da sezgisini getirir. Bundandır ki umutsuzluk şiirin dokusuna işleyemez. Çünkü gelecek, öyle veya böyle, durdurulamaz bir çığ gibi, sonsuz bir biçimde akan ve onu yaratan halk kitlelerinin olacaktır. Bu kendinden menkul, basit ve dogmatik bir inanç değil, yukarıda da bahsettiğimiz gibi tarih ve felsefe ile bilincine varılmış bir hakikattir. Bu durumu Anadolu adlı şiirinde son derece net bir biçimde görebiliriz. Anadolu'nun sahip olduğu stratejik konum, topraklarının bereketliliği, üç tarafının uçsuz bucaksız denizlerle kaplı olması gibi durumlar, tarih boyunca bu toprakların istila edilmesine, köylerinin, şehirlerinin yerle bir edilmesine neden olmuştur. Atlıların savaş çığlıkları ile tüm köyleri yakıp yıktığı, keskin kılıçları ile boğazları kesip toprağa kanla suladığı bu coğrafyada tarih, acı ve zulm ile, sevda ve umut ile, direnişler ve ihanetler ile yazılmıştır. Bundandır ki Ahmet Arif, Anadolu'yu tanımlarken şiirinin mekan ve tema ögeleri arasında yukarıda bahsettiğimiz bu unsurları da yerleştirmiştir. Beşikler vermişim Nuh'a, salıncaklar, hamaklar, Havva anan dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Anadolu, yoksulluğundan utanır, fideleri üşür, ele güne karşı çıplaktır, harmanı artık eskisi gibi bereketli değildir ve daha da önemlisi, istila güçlerinin akınları karşısında acı çekmekte, yaralanmaktadır. Kendi yarattığı şairlerin, bilginlerin dünyalarında bir başına kalmıştır. Halbuki o çalışmaktan, birlik ve beraberlikten, sevgi ve emekten yaratmıştır dünyasını. Ama saldırmışlardır, katletmişlerdir. Fakat o asla teslim olmamıştır ve direnmiştir, hep direnmiştir ve bu direncin titreşimlerini salmıştır etrafı. Binlerce yıl sağılmışım, korkunç atlılarıyla parçalamışlar nazlı, seher sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne şah, ne sultan. Göçüp gitmişler gölgesiz, selam etmişim dostuma. Ve dayatmışım, görüyor musun? Anadolu yiğittir. Değerlerine saldırıldığı vakit onları kan ve can pahasına da olsa korumayı bilmiştir. Ne İskender'in fethi orduları, ne de Perslerin akıncıları Anadolu'yu büsbütün ele geçirip yok edebilmiştir. Tarihini yazarken nice Köroğlu, Pir Sultan, Karayılan, Bedrettinler yaratmıştır. O bunun tam manasıyla bilincindedir ve bu bilinç durumu onu umutsuz olmaktan kurtarmıştır. Dikkat edilecek olursa şiirin zaman unsuru mekan içinde son derece belirgindir. Havva Ana'nın dahi öncesinden başlayan bir tarihçesi vardır Anadolu'nun. Anadolu insanı ve bu topraklar tarihin en eski zamanlarından süzülüp gelir. Mısralar onların öyküsünü ileriye doğru taşımakta zorlanmaz. Nihayet şiirin sonlarına doğru geçmişin, şimdiki zamanla olan ilişkisi, teslimiyete karşı direniş, yaratılan değerlerden ödün vermeye karşı, onları ölümler ve acılar pahasına savunma ile kendi gerçek anlamını tamamlar. Bu tamamlayışta direnme unsuru önemli bir görev üstlenmektir. Direnmek, sevda ile, diş ve tırnak ile, acı ve gözyaşı ile direnmek. Çünkü bir başka dünya doğar direnişten, acıdan, yaralardan. Doğdukça çoğalır, genişler ve her yana yayılır. Ta ki zulmün kaleleri bir bir yıkılına değin sürer bir çoğalma hali. Zulmün kalelerinin yıkılışı bir tür karşı konulamazlık ile kendi öz anlamına kavuşur. Gerisi insanın bu karşı konulmazlık haline karşı tarafını netleştirmesinden ibarettir. Çünkü tarih ilerlemekte, çağlar açılıp kapanmakta. Nice hükümdarın, kanlı tacı kentlerin meydanlarında yuvarlanmaktadır. Hakikat kendini şairin ifadesiyle dayatmaktadır. Ve asıl belirleyici olan egemenlerin zulüm ve despotluklarına karşı onların yarattıkları ve insanı köleleştirmeden boyun eğmeye zorlamaktan başka bir işlevi olmayan her türden köhne ve yoz uygulamalarına karşı geniş yığınların kendi öz hakikatlerini yaratmaları ve bu hakikati ama öyle ama böyle dayatmalarıdır. Devrimci duruş bunu gerektirmektedir. Zulmün ve zorbalığın nesnel hakikat iddiasına karşı onu alaşağı edebilecek bir duruş, bir tür radikal kopuş ve bunların sonucu yaratılan bir tür devrimci hakikat iddiası gerekmektedir. Ve bu iddia çok eski zamanlardan beri yaratılmış ve halen de yaratılmaya devam etmektedir. Bu yüzden şiirin son dizeleri, umutsuzluğu bir bıçak gibi kesip, atıp, onca acıdan sıyrılarak geleceğe yönelir. Gör nasıl yeniden yaratılırım, namuslu genç ellerinde. Kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin koncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende, anlıyor musun? Görüldüğü gibi şiirin zamanlar arası geçişi ve yeniden inşası son derece içli mısralar aracılığıyla estetik bir tat bırakarak gerçek amacına ulaşır. Anadolu kendi insanına seslenişi, inanç ve umut ile tamamlar ve en son olarak da gözlerinden öper o insanı. Sorulan soruya Anadolu insanının verdiği yanıt evettir. İnsan yaşadığı toprakların ondan istediğini anlamıştır. O umudun taşıyıcısı ve yaratıcısıdır. Anadolu'nun her biri cihan parçası olan ve binlerce yıllık hasretinden yarattığı binlerce kızı ve oğlu vardır. Bu çocuklar gelecektedir ve Anadolu şimdinin insanından onlar adına dahi olsa mücadele etmesi yönünde istekte bulunur. Bu istek var olmak ve gelişmek, hürriyeti yakalamak ve yaşamak adına olduğundan son derece anlaşılırdır. Ahmet Arif'in Anadolu şiirinde olsun, 33 kurşun, kalbim dinamit kuyusu, Rüstemo, vay kurban, bu zindan, bu kırgın, bu can pazarı gibi şiirlerinde olsun. Umutsuzluğa hiçbir surette yer verilmez. Bu durumun nedeni Ahmet Arif'in devrimci kişiliği ve sanat anlayışıdır. Yukarıda sorduğumuz bir sorunun yanıtı da buradadır. Yani Ahmet Arif'in şiirleriyle yaşamı tam bir uyum içindedir. Bu anlamda da ender bir şairdir. Yazdıklarını hisseden ve yaşayan bir şairdir. Namuslu, dürüst ve çalışkan ve sonsuz umutlu. Geleceğe ve insana dair daima umutlu olmasını şöyle ifade ediyor Ahmet Arif. Umutsuzluğa düşmekse bir devrimci yasaktır. Cellat elinde, işkencede, ölüme bir soluk kalmışken bile. Yalnız yasak değil, ayıptır da. Çünkü devrimcinin kendisi, insanlığının yarını ve umududur. Bu bir kural, bir ilkedir bu. Namussuzluğun, alçaklığın egemen olmadığı, soylu, güzel ve onurlu bir dünya ile bu temel ilke üzerinde kuruludur. Görüldüğü gibi şairin dünyaya bakışı ile şiirleri arasında tam bir uyum bulunmaktadır. Ahmet Arif'in şiirlerinde mısralar imge yapısı olarak son derece güçlüdür. İmgeler arası iç içe geçiş ve bu yolla anlam düzleminin tek boyuttan çok boyutluluğa niteliksel sıçraması estetik ölçülerin sınırlarını zorlayarak gerçekleşir. Halk kültüründen gıdasını alan söyleyiş tarzları, denilebilir ki ağıtlardan, türkülerden, masallar ve efsanelerden beslenerek modern bir destan havasını bürünür. Şiirlerdeki bu destansı söyleyiş tarzı, Ahmet Arif'in kendi özgünlüğünü yaratabilmesinin işaretidir. Yerel olandan evrensel olana geçiş, yüklü mısralar aracılığıyla sağlanır. Böylece şiirin etki alanı genişler. Mısralar kimi zaman kolsuz, yarı çıplak Venüs heykelini, kimi zaman Prometheus'u yakan kara sevdanın ateşine girip çıkarak, kimi zamansa Urfa'da kurşun atanı, Spartaküs'ün gerillasına değinerek bütünlüğe ulaşıverir. Tüm bu geçişlerde ve değinmelerde şair taraflılığını yitirmez, tersine kurur. Hoyrat bir duruşu vardır mısraların ve bu anlamda epik bir özellik taşır Ahmet Arif'in şiirleri. Fakat mısraları salt epik ögeler içinde bırakarak da güdükleştirmez. Onları içsel lirizmin kendine özgü titreşimleriyle sarıp sarmalayarak yeni biçimler altında sunabilmeyi başarır. Epik ve lirik söyleyiş tarzını diyalektik olarak anlamlı bir biçimde yeniden kurup uzlaştırır. Bu tarz tekniklere Ahmet Arif'i diğer şairlerden ayıran en önemli özelliklerdir diyebiliriz. Ahmet Arif'in şiirlerinde mısralar, yukarıda da değindiğimiz gibi son derece yoğun bir içeriğe sahip olduğundan, Ahmet Arif için şiirlerinde salt şu veya bu konuları işlemiştir tarzında bir genellemede bulunmak çok güçtür. Fakat kabaca da olsa şiirlerinin temisi üzerine eğilmeyeceğimiz anlamına gelmemektedir bu durum. Kitabındaki 19 şiirde belirgin olan temalar, bu temalara eklemlenmiş alt izlekler genelde insan ve doğa sevgisi, yurtseverlik, yiğitlik, aşk ve umut, bilgelik ve değişime dair inanç gibi damarlardan oluşmaktadır. Tüm bu damarlar en son aşamada öyle veya böyle devrimcilik damarında kesişip bu damara kan taşıyan unsurlar haline gelirler. Ahmet Arif'in şiiri üzerine çok şey söylenip yazılabilir. Fakat biliyoruz ki bu yazı açısından Ahmet Arif gibi bir devrimci şairi tüm yönleriyle ele almak neredeyse imkansızdır. İsmi kuşaklar boyunca anılacak olan bir şair için de bu durum aslında doğal olandır. Her mısrasında insana ve onun yarattığı değerlere sonsuz bir saygıyla yaklaşan bir kalk uzundur Ahmet Arif. Mısralarında kullandığı sözcükler dahi insanımızın çok eski zamanlardan beri kullana geldiği sözcüklerdir. Söz gelimi, kada, afat, üryan, pusat, dulda, olanca gibi sözcükleri halkımız diğer usta ozanlarından da defalarca dinlemiştir. Bu ve bunun gibi yüzlerce sözcüğün kullanıldığı mısralar kuşkusuz ki geçmişin tekrarı değildir. Ahmet Arif tarafından yeniden yaratılmış ve halkın huzuruna çıkmış sözcüklerle bezelidir. Halkın yaralarından doğmuştur bu mısraları oluşturan sözcükler ve tekrar halkın yaralarını sarmak için ona döner. Ahmet Arif'in şiirini kurarken gıdasını aldığı kaynak halkın bitip tükenmek bilmeyen toprağından başkası değildir. Yüreği insan için çarpan bir şairin mısraları öyle veya böyle her türden engellemeye karşı insana ulaşacaktı ve nitekim dizeleri halka ulaştı. Onun toplumsal ve bireysel belleğine kızındı. Öyle ki mısralar kent kent, köy köy dolaştı. Gerilla mavzerlerinin kabzalarına kazındı. Beni baskınlar götürür, gerillanın şah damarı halkıma dediği dizeleri. Cellatların vahşet saçan pençeleri arasında, işkence tezgahlarında söylendi. Vurun ulan vurun, ben kolay ölmem, ocakta küllenmiş közüm, karnımda sözüm var, halden bilene mısraları. Bir devrimcinin olancası sadeliğinden dökülür mısralar. Birbiri ardına upuzun ve güzel. Devrimci bir şair olmasından ötürü zindanlara atıldı Ahmet Arif. Sansaryan Hanı'nın kör hücrelerinde aylarca tecrit altında tutuldu. Fakat asla taviz vermedi değerlerinden. Bir devrimci olarak yaşadı hayatı. İlkeleri, kuralları ve ahlaki olan bir devrimci olarak. Bu yönüyle de yalnız edebiyat alanında değil, dünyaya müdahale etmek isteyen devrimcilerin hayatlarında da bir örnek olabilmeyi başarabilmiştir Ahmet Arif. 2 Haziran 1991'de kaybettik şairimizi. Haziran çok şeyi koparıp götürdü bizden. Nazım Hikmet'i, Ahmet Arif'i, Orhan Kemal'i. Fakat gerçek olan şudur ki, her ne kadar bu insanlarımızın kaybı yüreğimize keskin acılar salsa da, Anadolu kendi şairlerini ve devrimcilerini yaratmaya devam edecektir. Kaynakça: Ahmet Arif, Ankara Birliği Dergisi, Mart 1970, 2-3, AGE. Cemal Süreya, Papirüs, Ocak 1969. Ahmet Arif, Umutsuzluk Yasak, Ankara Birlik Dergisi, Mart 1970. 23. ayrımın sonu, sayfa 294.